şehri İstanbul ki. Hazırlayıp sunanlar Murat Belge, Tanyeri Erkman.
İyi günler efendim. 94.9 Açık Radyo, bu şehir İstanbul ki programımız. Karşınızda ben Murat Belge. Bu pazar biraz Yeni Kapı'yı gezelim dedim. Yeni Kapı İstanbul'un işte benim anlatmayı daha çok sevdiğim tarihi eserlerle dolu bir semti sayılmaz. Hatta tersine bu tür yapıların epey az olduğu semtlerden biri. Ama tabii Yeni Kapı ihmal etmeye de gelmez. Kendine göre rengi olan, öteden beri rengi olan hoş bir semttir. Şimdi ben Yeni Kapı'yı bir yine efsane ile başlayayım, Yeni Kapı semtinin ortaya çıkışını. İstanbul masalcısı olarak. Bütün padişahlar arasında tabii çok çeşitli renkli simalar var. Bunlardan bir tanesi gaddarlığıyla meşhur 4. Murat'tır. Onun için sık sık onun hakkında böyle masallara rastlarız. En eğlencelileri tabii Bekri Mustafa ile arasında geçen maceralardır. Ama onu başka bir yerde Bekri Mustafa'yı anlatırız. Şimdi böyle bir masala göre 4. Murat sık sık yaptığı gibi gene tebdil kıyafet, kılık değiştirmiş, sıradan biri olarak dolanıyor. Bir sandalda giderlerken orada bir adam böyle işte bilge görünüşlü falan, ondan bir konular monlar açılıyor. İşte bir şeyler soruyor, adam çok aklı başında cevaplar veriyor falan derken 4. Murat "Padişah nerede şimdi?" diye soruyor. Adam düşünüyor, ya çok yakında falan diyor ve birdenbire anlıyor, işte sizsiniz falan diyor. Şimdi 4. Murat meraklanıyor. Diyor sana bir soru daha soracağım. Eğer buna doğru cevap verirsen senin sahiden bilge, kahin bir adam olduğunu anlayacağım. O zaman canını bağışlarım ama eğer bunu cevaplandıramazsan yandın demektir. Ne yapsın adam peki diyor. Diyor şimdi ben bu sandaldan şeye geleceğim, İstanbul'a ve hangi kapıdan İstanbul'a gireceğim bunu bil. Peki diyor adam, yalnız ben diyor bunu bir kağıda yazar size veririm ve o kapıdan içeri girinceye kadar da siz benim yazdığım şeye bakmazsınız, ancak bu şartla böyle bir şey mümkün olur. Peki diyor 4. Murat da. Adam işte kağıt mı artık, parşömen mi, o zaman bir şeyler karalıyor, veriyor eline. Murat da geliyor, onun da kafasında bir cin fikir. Şehre girmeden surun bir yerinde durup adamlarına emrediyor. Burada diyor işte şeyi yıkın, bir kapı açın burada. Ondan sonra işte kapıyı açıyorlar. O da oradan içeriye giriyor, meraklı parşömeni açıp bakıyor ki adam "Padişahım yeni kapınız uğurlu olsun" demiş. Böylece adamın sahiden bilge olduğu anlaşılıyor ve Yeni Kapı adı da böyle çıkıyor. Aslında burada tabii zamanında bir kontos bir şey, bir kapı, Bizans surlarında bir kapı olduğu tahmin ediliyor. Yeni Kapı'da şimdi sahil daha ilginç, zamanla dolmuş falan anlatacağım gibi. İşte şeyler, bir tarafta kahveler falan filan, daha mütevazi yerler. Fakat öteden beri Yeni Kapı çalgılı, müzikli gazinolarıyla, gece kulüpleriyle ünlü oldu. Bunların başında da çakıllar gelir. Ben kendimi bildim bileli çakıllar vardı. Özellikle de işte Türk müziği konusunda. Türk müziğinin yakın gelişme tarihinde önemli rol oynamış yerlerden biridir. Çocukluğumdan hatırlarım, o zaman da böyle işte gazetelerde ilanlar falan çıkardı. Benim daha yaşım hiç müsait değildi böyle yerlere gitmeye. Ama işte görürdüm falan. Mesela Hamiyet Yüceses benim hatırladığım epey bir zaman şeyde söyledi. Bu Yeni Kapıda Çakılların gazinosunda. Ve kendim göremedim ama işte bilenlerden falan dinlerdim. Mesela işte bu meşhur gazelli şeyleri söylerken, mesela Her Yer Karanlığı söylerken yahut gene içindeki gazeliyle ünlü Bakmıyor Çeşmi Siyahı söylerken Hamiyet Hanım mikrofonu bırakır. O gazeli işte doğrudan yalın çıplak sesiyle okur ve ortalığı çınlatır, inletirmiş. Tabii ondan sonra da seyirciler nara kıyamet, onlar inletirmiş. Onun için şimdi Yeni Kapı programımıza Hamiyet Yüceses'ten Bakmıyor Çeşmi Siyah ile başlayalım. Bugün çalacaklarımın büyük çoğunluğu taş plaktan aslında. Şimdi gene bizim malum kurma fasılları falan filan, bunu iğnesini doğru yere indirme ustalığını bakalım gösterebileceğiz mi? Gayret. Gerçekten olağanüstü bir ses. Yani bitmeyecek gibi geliyor insana, bir başladı mı o şeyi gazele. Evet, Çakıllar Gazinosu, işte Çakıllar ve onun yanında onun kadar ünlü olmayan başkaları da geldi geçti. Bana bu Yeni Kapı programında kolaylık sağlıyor. Çünkü işte bu şarkının Yeni Kapı'yla ilgisi var mıdır yok mudur diye fazla düşünmeye gerek kalmadan çeşitli işte 3 aşağı 5 yukarı aynı dönemde sahneleri fethetmiş çeşitli şarkıcılarımızdan bir şeyler çalacağım. Çünkü onların her biri muhtemelen buralarda bir takım programlar icra etti. Şimdi geçen hafta Kadırga'daydık. Kadırga'nın işte hiç belli etmemekle birlikte eskiden bir liman olduğunu falan anlatmıştım. Yeni Kapı'da benzer bir tarihle karşı karşıyayız. Burada da bir liman varmış. Burada liman olduğu biraz daha belki anlaşılabilir. Çünkü zaten deniz kıyısı. Oysa Kadırga'da hani herhalde bir boğazla su geliyordu. Kadırga'da durup etrafınıza bakınca denizi görmüyorsunuz. Onun için de orada liman olduğunu tahayyül etmek, tasavvur etmek daha zor. Burası aslında Yeni Kapı'daki liman daha derin bir koymuş. Ve belki de yan yana birkaç tane liman olduğu da düşünülebilir. Çünkü çeşitli isimler geçiyor. Bunlar farklı farklı ama birbirine yakın limanlar olsa gerek. Mesela Eleftherios limanı var. Ayrıca Theodosius limanı var. Theodosius herhalde İmparator Theodosius'lardan biri, birinci veya ikincisi hangisi ise yaptırdı. Olabilir, birincisi surları, bugünkü haliyle surları yaptırdığı için orada da aynı zamanda böyle bir liman düzenlemiş olabilir. Şimdi eskiden bu tarihi İstanbul'un Bizans zamanında bir de deresi varmış. Onu da bugün tahayyül etmek zor. Galiba daha önceki bir programda muhtemelen bunu Sulu Kule'de söylemiş olmam gerekir. Çünkü bu dere şehre şimdi Sulu Kule dediğimiz yerden girermiş. Zaten işte kulenin adı onun için Türkçe'de Sulu Kule olmuş. Bizanslılar ona Pempton Kulesi diyorlar. Likos Yunancası bu derenin. Daha sonra bizimkiler de Bayrampaşa Deresi demişler. Çünkü demek ki Bayrampaşa denilen semtten doğuyor, geliyor. Bu uzun bir zaman bu dere akmış. Nitekim şehir içinde mesela Karagümrük'te filan dere üstüne yapılmış köprülerden 20. yüzyıla kadar kalanları var. Dere çoktan kuruduğu halde. Mesela işte orası kurumuş bir sokak haline gelmiş. Ama sokağın ortasında ne idüğü belirsiz bir köprü duruyordu zamanında. 50'lerde filan bu hala vardı. Sonra sanıyorum bunlar da ortadan kalktılar. Likos Deresi böylece akmaya devam ettiği için işte geçen programda da söylediğim çektiri tipi kürekli gemilerin modasının geçmesi, çağının dolmasıyla bu limanlarda artık kimse yapmıyor, aldırmıyor. Herhalde ondan önce de dere aktığı için ve alüvyon getirdiği için sık sık bir dolma durumu oluyordu ama liman kullanıldığı için herhalde bir biçimde o şeyi temizliyorlardı, açıyorlardı falan. Fakat sonradan artık buna gerek kalmamış. O zaman da dere aka aka alüvyonları getire getire burayı doldurmuş. Doldurunca da tabii bir akarsuyun getirdiği toprak oldukça şeydir. Verimli, iyi bir topraktır. Tarım için elverişlidir. Bizanslılar bu yöreye Vlanga diyorlar. Biz böyle şeylere, konson kümelerine dilimiz çok yatkın değildir. Onun için V'sini düşürmüşüz. İşi kolaylaştırıp langa demişiz. İşte meşhur langa bostanları. Bu işte derenin alüvyonlu toprakları üzerinde bostan tarımı başlamış. Ve çocukluğumda benim hep duyardım hani langa hıyarı en fazla geçen şeylerden biriydi ama her türlü işte lahanalar vesaireler langada yetişirdi. Zaten o zamanlar yani 1960'a kadar falan şehrin içi bayağı bostan doluydu. Şimdi o ve tabii İstanbul yani hem yerli sebze işte nakliyat bilmem ne meseleleri yok. Taze taze alıyorsunuz. Ayrıca çok da iyi bitki yetişen bir yer olduğu için İstanbul'un kendi sebzelerinin tadına doyum olmazdı. Sebzelerinin de meyvelerinin de. Sonra o patlıcan, fasulye yetişen yerleri biz hepsini betonarme bir hale getirdik. Ama langa da iyi kötü hala tek tük bir takım şeyler, bostanlar duruyorlar. Onlara baktıkça yani böyle bir içim ısınıyor. İşte bunlar bu kadar da olsa bir şeyler kalabildi filan diye. Bu eski liman aslında bizim dönemimizde de gene bir küçük liman olarak çalışmaya devam ediyor diyebiliriz. Mesela yakın zamanlarda işte deniz otobüsü başladı. Deniz otobüsünün bir şeyi var. İskelesi var burada. Ayrıca kum kayıkları gelir gider. Kum taşırdı. Hatta benim bir işte merkezi Kumkapı olan anılarımın arasında Haydar diye bir arkadaşım vardı. Kumkapı da bir süre ben gitmedim falan. O bir daha gittiğimde göremedim Haydar'ı. Sordum nerede falan diye. O dediler Yeni Kapı'ya taşındı. Neyse gittim buldum Yeni Kapı'da. Bu kıyıda kum kayıklarının işte o büyük çekdirilerin yanaştığı iskelenin başına herhalde bu işin hesabını tutmak için filan betondan bir kulübe yapmışlar. İşte penceresi kapısı filan olan kulübe. Fakat deniz altını yemiş. Onun için toprak kaymış. Toprak kayınca da beton kulübe yıkılmamış ama böyle yampiri bir şekilde duruyor. Denize doğru meyletmiş bir vaziyette. Bizim Haydar da Orhan diye bir arkadaşıyla orayı çay ocağı yapmış. İşte birkaç da sandalye masa atmış kıyıya. İşte İstanbul'da sık sık gördüğümüz şekilde usulsüz, ruhsatsız bilmem nesiz ama işte bir şey maişet meselesini çıkarıyor. Ve bu böyle yampiri duran kulübenin içine de çay ocağını falan koyduğu için üstüne Pizza Kulübesi diye yazmıştı. Ama Pizza Kulübesi gibi cazip bir isim bile yeterince müşteri çekmediği için bir zaman sonra hep beraber kulübeyi terk ettik. Şimdi evet böyle bir takım hikayelerden sonra gene gelelim Çakıllara. Gene orada söylediğini ben kendi hesabıma çok net hatırlıyorum. Ama insan hafızası da birçok da yanıltıcı bir şey. Zehra Bilir burada söylemişti diye hatırlıyorum. Bir yandan da şu iğneyi değiştireyim. Zehra Bilir bizim Cumhuriyet dönemimizde türkü tarzı musikiyi popülerleşmesine en fazla katkısı olan ses sanatçılarının başında gelir diyebiliriz. Cumhuriyet döneminin tabii klasik Türk müziğiyle çeşitli sorunları oldu. Hatta bir dönem radyoda bu şarkıların çalınması falan bile yasaklandı. Çünkü işte o Osmanlı geçmişinin bir parçası sayılıyordu. Dekadan yoz bir kültürün ürünü olarak görülüyordu. Buna karşılık saf Anadolu kültürünün, milli kültürün temeli olarak öne çıkarma çabası vardı. Onun için de işte türküleri bütün kültürlü tabakanın önüne sermek falan. Daha sonraları bu daha başarılı olmuştur. İyi yerel türkücülerin ortaya çıkmasıyla ve ayrıca da müzikten anlayan hani Ruhi Su gibi insanların türküye eğilmesiyle. Ama bu dönemlerde yani işte 30'lar 40'lar diyelim. Türküyü popülerleştiren, sevdiren, tabii dolayısıyla da biraz türkü halinden uzaklaştırarak yapıyor bunu. Zehra Bilir olmuştu. Şimdi Zehra Bilir'den Koyuna Bak türküsü.
Dökülüyor boynuna Pini nana Atacık su vardayım da başa çıko, vardayım da başa çıko, vardayım. Nerede bir güzel görsem, dinlenana, hemen akşam oradayım. Dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana. Karanfile kilidir dedi bine dökülür dedi bine dökülür. Bileceğim bileceğim mi sebze? Dinlenana, limonun bekçilidir. Dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana. Irmaktan geçemiyorum da düşerdimse, geçemiyorum da düşerdimse, geçemiyorum. Sen benden vazgeçtinse, dinlenana, ben senden geçemiyorum. Dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana, dinlenana.
Zehra Bilir bunları söylerken bir yandan işte sahnede küçük adımlarla oyunlar da yapar. Bir de meşhur mendili vardı elinde. Zehra Bilir deyince şimdi de onu hatırlayanların hemen aklına o meşhur mendil gelecektir. Mendiliyle de işte çeşitli figürler yapardı. Evet, Yeni Kapı Un Kapanı arası, bunu da muhtemelen başka programlarda söylemişimdir. Tarihi Yarımada'da toprağın en fazla alçaldığı hattır. Onun için zaten meşhur su kemeri, Valens ya da bizim Bozdoğan dediğimiz su kemeri burada yapılmış ki su daha yüksek Fatih tarafından geliyor. Buradan Süleymaniye Şehzadebaşı tarafına gitmesi için bir kemer üstünden geçirmek gerekmiş. Yani bir vadi oluyor böylece. Dolayısıyla da Yeni Kapı işte biraz daha içeriye doğru girdiğinizde Aksaray, öteden beri şehrin başlıca merkezlerinden, meydanlarından biri. Bir bakıma Aksaray'ın iskelesi gibi bir yer ola gelmiştir. Aksaray da, onu tabii başka bir programda yapacağız. Bizans zamanında Forum Bovis, bu meşhur ana yolun, Mesa denilen ana yolun şeyden başlayıp Ayasofya'dan gelip kavuştuğu başlıca meydanlardan biri ve Aksaray'dan sonra zaten Çatal olur. İki yol daha ayrılır. Böylece Mesa bir Y harfini andırır. Bunlardan biri Haliç kıyısı boyunca sıralanan sırtları izleyerek işte Fatih vesaire, Karagümrük, Edirne kapıya varır. Öbürü de kıyı boyunca işte Samatya, Cerrahpaşa, Samatya, Yedikule boyunca gider ve Yaldızlı Kapı, Porta Aurora denilen büyük merasim kapısından, surlardan çıkar. Yani Aksaray bu anlamda bir zaten kara yolları kavşağı önemli, halen de öyle. Bir yandan da denizle bağlantısı Yeni Kapı üzerinden geçiyor. Burada tabii Yeni Kapı'nın kıyı surları herhalde şimdikine göre çok daha içerilerden bir yerden geçiyordu. Çünkü işte anlattığım gibi burada bayağı içerilere uzanan bir geniş koy ve liman vardı. O surlardan geriye hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Bu Marmara surlarının çoğu Sultan Abdülaziz zamanında demir yolu yapılırken, demir yoluna yol açmak için gene biraz hoyratça, gene biraz hesapsızca yıkılmıştı. Ya o zaman ya daha önceki başka nedenlerle Yenikapı taraflarında hemen hemen hiçbir sur parçası görmüyoruz. Üniversite günlerimde sık gittiğim yerdi işte oranın kahveleri. Öğrenciler zaten çok giderdi ve galiba hala öyle. Yani öğrenciler İstanbul Üniversitesi'nde okuyanlar için ulaşması da zor bir yer değil. İşte oraya gelirler. Daha çok çay kahve içilen yerler vardı. İşte ders çalışılır birlikte ya da tek tek. Böyle bir kendine özgü bir havası vardı. Şimdi bakıyorum daha böyle bir işte içkili lokanta falan tipi şeylerde o eski kahvelere eklenmiş. Benim hatırladığım yıllarda kahveler, ondan sonra da işte çakıl falan gibi gazinolar, hani gece kulübü yerler vardı. Pek lokantası yoktu. Lokanta zaten o zaman İstanbul'da şimdikine göre çok daha azdı. İşte Kumkapı'da 3-5 tane namlı meyhane, lokanta vardı. O işler için daha çok oraya gidilir. Çay kahve gibi, gazoz gibi masum zevkler için de daha çok Yenikapı'ya gidilirdi. Yenikapı'da tabii bir de şey var, tren istasyonu. İşte şeyden, Sirkeci'den başladıktan sonra can kurtaran Kumkapı, Yenikapı. Ondan sonra Samatya, Yedikule öyle gider. Dolayısıyla gene bu bir yol üstü olmak, yani kavşak noktası olmak özelliğine Yenikapı'nın tren istasyonu, banliyö üstünde bir yer olması da ekleniyor. Evet, şimdi gene bir müzik çalma sırası geldi sanıyorum. Ben şu iğneyi tekrar değiştireyim ve bu sefer Müzeyyen Sener'den bir şey çalalım mesela. Müzeyyen Sener'den Saadettin Kaynağ'ın şarkısı Engin'de Yavaş Yavaş. Bu tabii çok ünlü bir şarkıdır. İlginç olan bu Engin'de Yavaş Yavaş gibi sözleri olan şeyin Harun-u Reşit filmi için yapılmış bir müzik parçası olması. Acaba Harun-u Reşit'le Engin'de Yavaş Yavaş'ın nasıl bir bağlantısı vardı, insan merak ediyor. Evet, bakalım şimdi yerine oturtabileceğiz mi?
Kuşlar vardı o.
odun kömür depoları vardı hatırlıyorum şeyde Yeni Kapı'nın iç taraflarında. Hala var görüyorum. Yalnız şimdilerde işte biraz daha onlar da modernize olmuşlar. İşte duvarla falan ayrılmışlar. Üstünde işte falanca oduncusu filanca kömürcüsü diye işte ayrı kapıları şunları bunları. Halbuki eskiden böyle yığınlar halinde odunlar dururdu. Tabii gene hangi yığının kime ait olduğu falan bilinirdi de böyle bir şey yani dükkanımsı bir manzarası bile pek yoktu böyle odun yığını. Bir de ayrıca bilirim Yeni Kapı'nın sırları arasında işte orada kayıkçı, sandalcı, şucu, bucu ne diyelim ehli keyif, Külhan Bey'i, şu bu takımı bu odun istiflerinin aralıklarında esrarlarını saklarlardı. Tabii herhangi birinin gelip o onca odun arasındaki şu girintide bu girintide onları bulması mümkün değil ama onlar kendi kerterizleriyle falan esrarı sakladıkları yeri bilirler. Saati geldi mi gider alır sigaralarını sararlardı. Şimdi Aksaray'dan düz inerken Yeni Kapı'ya istasyon tarafında yani sağ tarafta. Ha, bu da tabii ilginç. Bizim Yeni Kapı dediğimiz yer bu Aksaray'dan denize inen yolun iki tarafında da yer alıyor. Dolayısıyla semtin bir kısmı Eminönü ilçesinde, bir kısmı da Fatih ilçesinde oluyor. Çünkü bu şey dediğim derin vadiyi oluşturan Unkapanı Yeni Kapı aksı tarihi şehrin iki şeyini, ilçesini birbirinden ayıran yerdir. Evet, sağ tarafta yani Fatih tarafında kalan kısımda hala daha yeni gezdim oralarda. O eski atmosferi görmek mümkün. O küçük evler, bir kısmı ahşap, bir kısmı kagir. Nispeten az yeni yapı girmiş aralarına. Tabii girmiş girenler var ve şimdi bu insanlar da tabii oldukça yoksul, maddi imkanları kısıtlı falan insan oldukları için özellikle hani bu betonu kullandıklarında ortaya tabii çok biçimsiz, beter şeyler çıkıyor. Yani biraz da işte parasızlıktan, imkansızlıktan böyle oluyor. Sanki hani biraz gayretle orası böyle bir otantik İstanbul mahallesi. Çok eski değil mesela ne bileyim Süleymaniye ya Zeyrek ahşap evleriyle aslında çok daha başka bir şeyde karakterde yerler. Ama bunun da bir karakteri var hani biraz daha yakın zamanın işte Kagir'in filan da girmiş olduğu bir dönemin bir mahallesi. Ama böyle herhalde orası da zamanında yangın mangın mı geçirdi çünkü sokakları oldukça düzgün yani işte birbirini dik açılarla falan kesen böyle adacıklar vesaire. Dediğim gibi yani az bir gayretle bir kim bilir insanlara imkan tanıyarak işte bir takım başka türlü şeyler, fonlar yaratarak o evleri bir tamir ettirmek, bir yeniden şekle sokmak, özellikle ahşap olanlarını boyamak falan bu gibi şeyler yapılırsa sanki çok güzel, çok renkli böyle mütevazi boyutlarda, insani boyutlarda binaları vesairesiyle hoş bir yer ortaya çıkacak gibi görünüyor. Şimdi bu Aksaray bağlantısından söz ettim Yeni Kapı'nın. Tabii Aksaray civarı son dönemde Doğu Avrupa, ne diyelim turizmi mi? Pek turizm denecek hali yok. Bavul ticareti vesaire bunun merkezlerinden. Doğu Avrupa ama yani daha doğuya doğru da uzanıyor orada ne bileyim işte Özbekistan hava yolları falan filan yani şeyine kadar eski Sovyet Orta Asya'sına kadar uzanan çeşitli toplumlardan insanların geldiği gittiği işte ticaret yaptığı başka ne yapıyorlarsa bu arada onları yaptığı falan bir yer haline geldi ve tabii bu böyle bir şey başlayınca bu çok bulaşıcıdır. Nitekim yani yıllardır bu iş devam ediyor. İşte orada bakıyorsunuz işte mağazaların, şeylerin, pastacı yok işte ne bileyim herhangi bir yiyecek veren şeylerin tabelalarına yansımış. Bakıyorsunuz gayet şey, geleneksel insanlar o dediğim mahallelerin işte başında caddeye bakan taraflarında oturuyorlar falan filan, ama bilmem ne pub yazıyor o oturdukları yerlerde falan, böyle bir şey, ticaret ve para kazanma kaygısıyla kendiliğinden gelen bir şey, kendine özgü bir batılılaşma tarzı diyelim. Yani şimdi bunlar böyle bütün o bölgeyi şey yapabilir, mahvedebilir diye korkuyorum. Kalan kısmı da bambaşka bir kıyafete sokabilir diye korkuyorum. Onun için yani bir ele alınmayı kendi başına hak eden bir yer sanki o küçük bölge, istasyon ve devamı. Mesela şimdi kıyıda pazar kuruluyor. Onu da biliyorum. Hatta orada bir Fransızlarla birlikte bir İstanbul belgeseli çekmek için gittiydik. Yok. İşte böyle uğul uğul Doğu Avrupalı şey yapıyor, kaynaşıyor ve olağanüstü bir manzara bu adamlar işte. Orada bir tezgah görüyorlar, işte ondan pazarlık ediyorlar, bir şey alıyorlar. Adeta aynı anda arkalarını dönüp bir başkasına o aldıklarını satıyorlar falan. Dehşet, inanılmaz bir faaliyet. Fakat bütün bu alışlar, satışlar sonunda kocaman kocaman şeyler, torbalarla akşama doğru işte kaldıkları oteller, moteller nerelerde kalıyorlarsa oraya doğru yöneliyorlar. Ve bazen ben yurt dışına giderken bir takım uçakların gününe denk düştüğünde, mesela Ukrayna'ya falan gidenler, böyle inanılmaz kuyruklar görüyorum şeyde, Yeşilköy'de metrelerce uzanan ve kervan gibi. Yani en fazla şeye, kervana benzetiyorum. Yani deve yok, o şeyler var, troleyler var. Ama o troleylerin üzerinde bin bir türlü şey, türlü değil aslında, aynı tipten çuvallar. İşin şeyi, sanayi iyice geliştiği için belli ki işte bunun ambalajı mambalajı hepsi bir arada, bir bütün halinde. Ve adam başına 3-5 tane troley düşüyor, böyle bir şey. Ve şehrin bu kısımları da dediğim bu faaliyetin tamamen ortasında. Şimdi tekrar bir şarkıya geçelim. Bir dakika izin verin bana, şu iğnemi takayım. Bu sefer Safiye Aile'den bir şey çalacağım. Hamiyet Yüce Ses dedik, Müzeyyen Sener dedik, Zehra Bilir dedik. Safiye Hanım olmadan olmaz. Safiye Hanım'ın bence söylediği en iyi şarkılardan biri değil ama hem kendi tarihi hem de Türkiye tarihi içinde özel bir yeri olan Yanık Ömer'ini çalacağım. Bu Yanık Ömer Kore Savaşı zamanında parlamıştı. Denebilir ki Demokrat Parti iktidarı işte meclisten bile tam karar çıkartmadan bizim çocukcağızları işte Çin komünizmini ezmek üzere Kore'ye gönderirken, Safiye Hanım da kendi payına bu şeye, buraya katkıda bulundu. Şimdi dinleyeceğiniz Yanık Ömer türküsünde göreceğiniz gibi. O zamanlar çok ünlü olmuştu. Hatta geçenlerde Safiye Hanım bir konserini anlatıyorlardı bana. Doğru kaldıysa aklımda, işte Safiye Hanım teşekkür ediyormuş seyircilerine, işte sizin sayenizde ben işte sağ olun falan diye, birisi Yanık Ömer diye bağırmış, dönüp ona siz de sağ olun demiş. Hala pek çok insanın hatırladığı şarkılarından biridir. Evet, şimdi Yanık Ömer.
Yanık Ömer Kurtulursa
başında, mangasının başında taşıyor yanıkını. Yiğit Ömer siperleri
dönemde böyle türkü şeyinde formunda aslında şarkı, Atatürk'e şarkı yapmak, işte bir takım Anadolu temalarını Atatürk'e musikiye taşımak epey bir moda idi. Bu da gene Saadettin Kaynağ'ın bize kazandırdıklarından Yanık Ömer. Tabii bu muganniye hanımefendiler zamanında çok sevilmiş, hepsinin hayranları, bugün hani fan club falan deriz, o tarzda işte bütün şarkılarını bilen, birlikte söyleyen, onlara meftun diyebileceğimiz dinleyici toplulukları var. Bunlardan bir Yeni Kapı'yla gene Çakıllar'la ilgili hoş bir hikayeyi Demirtaş Ceyhun bana anlatmıştı. Demirtaş gençliğinde bir gazeteci adamla birlikte çalışıyor, Babali'de. Deli Murat derlermiş galiba adına. İşte o zamanın böyle ufak, işte ne bileyim, ilan gazetesi falan gibi bir şeylerini çıkartıyor herhalde, ya bir akşam gazetesi çıkartıyor. İşte Deli Murat derlermiş, çünkü zaten hikayeden de göreceksiniz, epey eksantrik bir adamcağız. İşte zamanında da çalışanlarına kızarmış, bütün gazete çalışanlarını kovar, tek başına kendisi gazeteyi çıkarırmış filan, böyle bir adam. Neyse, bunlar bir grup halinde 6-7 kişi Deli Murat'ın davetlisi olarak Çakıllar'a gidiyorlar. Orada da şey var, Radife Erten söylüyor. İşte herkes dinliyor falan. Radife Hanım da şarkısını söylüyor. Birdenbire sahnede boom diye bir rakı şişesi, boş bir rakı şişesi patlıyor. Herkes ne oldu falan telaş içinde, sahne birbirine giriyor falan ve Demirtaş da anlıyor ki aslında kendi masalarından şişe atılmış, atan da bu şey, Deli Murat. Ve şişeyi attıktan sonra kalkmış bağırıyor. Klarnetçiye kızmış. Klarnetçi artık Deli Murat'ın yorumuna göre ya da sahiden yanlış nota üflemiş. Koskoca Radife Hanım şarkı söylerken sen nasıl yanlış nota üflersin diye son derece sinirlenip şişeyi patlatmış sahnede. Ondan sonra ortalık birbirine giriyor. İşte gazino sahipleri, işte onların adamları falan geliyorlar. Bunları yaka paça, işte polis çağrılıyor. Bunlar en yakın karakola gidiyorlar falan. Fakat hiç kimse bu gazeteci Deli Murat Bey'e söz geçiremiyor. O karakolda marakolda da aynı haklılık duygusuyla. Efendim işte yanlış nota üfledi, olur mu, Radife Hanım söylüyor falan diye böyle bir... gece bayağı sabahlamışlar bunlar karakolda. Neyse ondan sonra çıkmışlar. Şimdi bunun üzerine Radife Hanım'dan bir parça ben çalayım. Radife Erten tabii çok iyi klasik Türk musikisi söyleyen bir şarkıcı hanımdı. Ama özellikle İstanbul türkülerine sanıyorum bir kişisel yakınlığı, sevgisi vardı. Nitekim daha sonra Radife Erten Korosu'nu kurduğu, ortaya çıkardığı zamanda yaptıkları işlerden biri benim bildiğim bir long play, İstanbul Türküleri long play'i yapmışlardı. Tabii bu şarkıları o şeyden çalmak da mümkün, long play'den, koro halinde, ama benim de adım Murat Deli olmasa da Radife Hanım'ın kendi sesinden tercih edeceğim. Şimdi ondan seni seven yok yok, beni seven çok. Aksaray'ın iskelesi demiştim. Öbür iki komşusuna baktığımız zaman Yenikapı'nın Kumkapı ile işte Cerrahpaşa'nın kıyıları, dolayısıyla Samatya arasında kaldığını görüyoruz. Bütün bu Marmara kıyı hattı İstanbul'un işte temel unsurlarının oldukça karışık bir şekilde yaşadıkları, hatta yer yer Ermenilerin işte Samatya tarafında, Rumların daha bir yoğunlaştığı yerlerdir. Dolayısıyla tabii Yeni Kapı'da da bu manzara devam ediyor. Yalnız Yeni Kapı'da muhtemelen Türk Müslüman ahali biraz daha yoğun yerleşmiş sayılabilir. Şimdi burada tarihi yapı pek yok dedim hakikaten de. Daha Aksaray'a falan çıkana kadar pek bir şey göremiyorsunuz o anlamda. Olan bir iki bir şey de Rumlardan, Ermenilerden kalma. Bunlar da öyle çok eski yapılar değil. Mesela işte Hagios Theodoros Rum Ortodoks Kilisesi var. Yeni Kapı'nın Eminönü ilçesi içinde kalan kısmında. Bunu aslında eski kayıtlarda burada bir kilise olduğunu görüyoruz. Yani en azından 16. yüzyılda falan gene bir Rum kilisesi varmış. Aynı adı taşıyan. Ama şimdi yapılan, şimdi orada gördüğümüz kilise 1830'dan. 1830 zaten İstanbul'daki pek çok kilisenin yeniden yapıldığı zamandır. İkinci Mahmut işte herhalde bu Yunan ihtilali falan da tamamlandıktan sonra işte imparatorluk içinde kalan Rum nüfusla yeniden ilişkilerini düzeltmek üzere işte bütün harap, bakıma tamire muhtaç ya da yeniden yapılması gereken kiliseler için izin verdi. Hep bu tarihlerde bunlar yapıldı. Ayo Theodoros'tan başka bir de Ermeni kilisesi var gene Yeni Kapı'da. Bu da Surptatios. Gene yaklaşık aynı tarihlerin bir yapısı olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi programı bitirirken, bugün hep Çakıllar dedik ve Alaturka'dan gittik. Rumlar, Ermeniler dedim ama onlardan bu sefer bir şey çalmayacağım. Bir de Batılı Türk müziği örneği vereyim. Yani bu da gene işte böyle gazino, gece kulübü vesaire gibi yerlerde çalınmış, söylenmiş olmalı. Celal İnce'den bu sefer, ama tango değil, Sevgilim adında bir bolero. Bu da gene taş plaktan.
Thank you. yuvana, kalbimdeki yuvana.
Celal İnce'nin sevgilisi kalbindeki yuvasına dönerken biz de programın sonuna geldik. Bu haftada bu kadar. Ben Murat Belge, bu şehir İstanbul ki programından bu pazar sizlere veda ediyorum. Haftaya yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
Bu şehri İstanbul ki. Hazırlayıp sunanlar Murat Belge, Tanyeri Erkman. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.